Onlarla ağlayıp onlarla güldük hep, duygularımızın sesi oldular. Onlarla sevip onlarla sevdik hep, işte karşınızda gönül dostlarımız.
Gönül dostlarımız.
Onlarla ağlayıp onlarla güldük hep, duygularımızın sesi oldular. Onlarla sevip onlarla sevdik hep, işte karşınızda gönül dostlarımız.
Gönül dostlarımızdan gönül dolusu sevgiyle merhabalar. Ben Hakan Sarıca. Bu haftaki konuğum Türk pop müziği tarihi adına çok önemli bir isim. Sevgili Ali Kocatepe. Ali abi, hoş geldin programımıza, şeref verdin.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Nasılsın? Sağlık saat iyi inşallah.
Sağlık saat iyi, üretimlere devam, ne güzel, çalışmalara devam, durmak yok.
Süper, ne güzel. Seni her zaman böyle genç görmek çok güzel.
Teşekkür ediyorum. Belki bu kadar koşturmak, müziğin içinde olmak genç tutuyor.
Belki olabilir. Doğru olabilir. Müzik her zaman genç ve zinde tutuyor insanı. Şimdi ben programa hazırlanırken, seninle ilgili bir çalışma yaparken... Şimdi bizim programımızın süresi bir saat ya. Hı hı. İnternetten, albümlerden bakıyorum, Ali Kocatepe ile ilgili bilgi topluyorum. Programın bilgi toplarken yarısında durdum. Yapımcımız Özkan'ı aradım. Dedim ki yani biz Ali abiyle bir saat konuşacağız ama hani yani mümkün değil bir saate Ali abiyi sığdırmak. Çünkü görüyorsun sen de notlarımı. Bunlar kısa kısa olanları. İnanılmaz donanımlı, inanılmaz birikimli bir müzik adamısın. Sadece müzik adamı değil, başka şeyler de yapmışsın, onları da konuşacağız. Ama ben ilk olarak sana sormak istiyorum. Müzik nerede, ne zaman başladı Ali Kocatepe'nin müziği?
Ortaokulu bitirdiğim zaman babam ne hediye alayım sana dedi. Baba, akordiyon istiyorum dedim. Evet. O zamanlar İzmir'de düğünlere gittiğimiz zaman... Düğün orkestralarında akordiyon çalınırdı. Çok beğenirdim. Sesi, çalınması çok hoşuma giderdi. Evet. Ve babam bana akordiyon aldı. Ve ben müziğe akordiyon dersleri alarak başladım. İlk enstrümanım o oldu. Ondan sonra yavaş yavaş diğer enstrümanları kullanmaya başladım. Beste yaparken özellikle. Müziğe başlangıcım ortaokul sonundaki akordiyon çalmakla ve ders almakla. Liseye geçer geçmez lisede arkadaşlarla orkestra kurduk ve kurduğumuz amatör orkestralarda ben şarkı söylemeye başladım. Önceleri akordiyon çalıyordum, sonra piyano, gitar çaldığım dönemler oldu. Orkestra yıllarından sonra da 1968'de ilk profesyonel olarak plağımı doldurdum ve artık grup hayatı bitmişti benim için.
Böyle yazmış yaradan.
Böyle yazmış yaradan 1968'deki ilk 45'lik plağım oldu. Yani. Sonra hep devam ettim. Ama 1964 benim müzik hayatımın geçen yıl 50. yılını kutladım.
Evet, 2014
başlangıç noktası diyebilirim.
Evet. Ama müzik hayatında lise çağlarında falan devam ederken üniversitede devam etti. Sen Ege Üniversitesi İktisadi Ticari Bilimler, Dış Ticaret ve Turizm mezunusun.
Evet.
Evet. O da çok güzel bir şey. Sonra İzmir'den İstanbul'a.
Plak şirketimi kurmaya karar verdim. 1973 yılıydı. Bir numarayı kurdum ve ilk prodüksiyonum İzmir'de bir festival yapılıyordu. Akdeniz Çocukları şarkısını besteledim. O dönemde İzmir Belediyesi benden böyle bir şarkı istemişti festival için. Sözlerini Oktay Yurdatapan yazdı.
Ve bu bir ilkti değil mi?
6 sanatçı festival. Bir arada. O festival Hey Dergisi tarafından düzenlenmişti. Orada onların da bir yarışması vardı. Biz stadyum konseri verdik Alsancak Stadı'nda. Bu Akdeniz Çocukları simge şarkımızdı. O günkü kadroda Türkiye'nin en popüler sanatçıları vardı ama bizim plağı doldurduğumuz ekip ben, Füsun Önal, Gökben, Nilüfer, Ertan Anapa, Esin Engin, onlar rahmetli oldu. Böyle bir 6 kişilik kadroydu. Ve de plak şirketimin ve İstanbul'un başlangıç noktası oldu.
Ama tam bu aşamadan önce var. Yeni Asır gazetesinde müzik yazarlığı.
Tabii o lise dönemlerimde.
Ve İzmir Radyosu'nda.
Mezun olur olmaz da sınavlara girdim İzmir Radyosu'nda. Prodüktörlük sınavını kazandım. İzmir Radyosu'nda o efsane kadromuz vardı Bülent Özveren'in şefliğinde. Evet. Ümit Tunçalar, Sebla Özverenler, Bülent Güller, rahmetli Ren'in, Hülya Tunça, harika bir kadromuz vardı ve radyoda da DJ'liğim başlamıştı prodüktör olarak.
Evet. Daha çok konuşacağız ama küçük bir şarkı arası verelim. Bir küçük ayrılıkla başlayalım. Senin sesinden, senin yorumunda.
Söz müzik bana ait. Evet. 2003 yılındaki albümümde yer alıyor. Bir evet. Küçük ayrılık. Evet.
Var sanki şarkılarda kumrular mahzunlaştı günlerdir. Hayatın kaçtı tadı heyecanı. Bir küçük ayrılıkta sevgilim. Bir sitem var sanki şarkılarda kumrular mahzunlaştı günlerdir. Hayatın kaçtı tadı heyecanı. Bir küçük ayrılıkta sevgilim. Sen rüzgarı özleyen bir deniz. Ben dalgayı bekleyen bir kumsal. Hayatın kaçtı tadı heyecanı. Bir küçük ayrılıkta sevgilim. Sen rüzgarı özleyen bir deniz. Ben dalgayı bekleyen bir kumsal. Hayatın kaçtı tadı heyecanı. Bir küçük ayrılıkta sevgilim. Sanki şarkılarda kumrular mahzunlaştı günlerdir. Hayatın kaçtı tadı heyecanı. Bir küçük ayrılıkta sevgilim. Sen rüzgarı özleyen bir deniz. Ben dalgayı bekleyen bir kumsal. Hayatın kaçtı tadı heyecanı. Bir küçük ayrılıkta sevgilim. Sen rüzgarı özleyen bir deniz. Ben dalgayı bekleyen bir kumsal. Hayatın kaçtı tadı heyecanı. Bir küçük ayrılıkta sevgilim.
Yeah.
ayrılık. Bir nefes al, düşün beni. Bu sadece küçük bir ayrılık.
Çok güzel bir şarkı, çok güzel bir yorum Ali abi. Bu arada senin ulusal ve uluslararası bir sürü yarışmada derecelerin var ve birçok yarışmaya katılmışsın.
Evet.
Çok önemli yarışmalara.
İlki 1978 yılında oldu. Türkiye'de Eurovision elemelerine katılmıştık. Şarkım Dostluğa Daveti, Nükhet Duru ve Modern Folk Üçlüsü seslendirmişti. Burada birinci olamadık Eurovision yarışmasında ama şarkımız çok ses getirdi ve TRT bizi ilk defa Seul şarkı yarışmasına katılacaktı Türkiye. Türkiye'yi temsil etmek üzere bu başarılı performansımızdan ve şarkıyı beğendikleri için oraya yolladılar. Biz de Onun Otunç'un toprağı bol olsun şefliğinde Modern Folk Üssü ve Nükhet Duru'nun yorumuyla orada Best Performance ödülünü aldık. Aynı zamanda bu Grand Prix'den sonraki birincilik ödülüydü. En yüksek ödüldü, en büyük ödüldü. Bu internasyonel anlamdaki ilk büyük çıkışımdır benim besteci olarak da, söz yazarı olarak da.
Evet. Bunun dışında reklam müzikleri yaptın, birçok reklam müzikleri. Ve müzikaller var. Mesela Şansız'ın Bülbülleri var.
Evet, gene 80'li yıllarda, 1983-84 o dönemlerde Egemen Bostancı'nın Şan Müzikali'nde sergilenen Şansız'ın Bülbülleri, Hisseli Harikalar Kumpanyası'ndan sonra gelen öbür müzikaldi. Hı hı. Onun müziklerini yaptım. Çok keyifli bir müzikaldi. İlk müzikalim o oldu, müziklerini yaptım. Sonra 2000 yılının başında da Medya Nereye var diye bir müzikalin müziklerini yaptım. Çok keyif alıyorum müzikal bestelemekten. Onları çok severek yapmıştım. Biraz önceki sorunda internasyonel yarışmalardan, hı-hı, söz ederken hemen şeyi de vurgulayayım. 1990'ların başında Uluslararası Yunus Emre Beste Yarışması'nda yarıştım. Orada Aysun Kocatepe seslendirdi. Talat Alman'ın rahmetli eski kültür bakanı çevirisiyle Come Let's Go To The Friend My Soul, Gel Dosta Gidelim Gönül, o şarkının bestesini yapmıştım. Orada internasyonel yarışmada ikinci olduk. Polonya birinci oldu, Türkiye ikinci oldu. Öyle bir başarımız da var. Onun dışında bazı yarışmalarda yurt dışında jüri olarak da bulundum. Altın Orfe, evet, o zamanlar, evet, çok geçerliydi. Altın Orfe yarışmasında Suna Yıldızoğlu da 1981 yılında zannediyorum Ben Sana Vurgunumu Altın, hı-hı, Orfe'de okudu. Ben orada jüri üyeliği yaptım. Daha bir takım olaylar aklıma geldi. Onu da atlamak için hemen
söyleyeyim. O kadar dolu bir hayat ki. Şimdi Aysun Kocatepe'den, sevgili Aysun Kocatepe'den bahsetmişken gene senin şarkılarından birini onun yorumuyla dinleyelim mi?
Tamam. Aysun'un 2009'da yayınlanan albümünden bir şarkı ki şimdi Aysun'un uzun süredir devam eden çalışmaları bitti. Yakında
var değil mi?
Yakında yeni albümü müzik marketlerde olacak. Çok farklı bir şey yaptık. Burada benim o albümde çok sevdiğim bir şarkı vardı. Ve de çok hoş da bir klibi çekilmişti. Havada Kokun Dağılmadan adlı şarkıyı Aysun Kocatepe'den dinleyelim.
Yandım, inandım Tanrım acı bana. Hasretin bir ucunda sen, bir ucunda ben eriyorken, bu kadar içten, bu kadar çok seviyorken. Hasretin bir ucunda sen, bir ucunda ben eriyorken, bu kadar içten, bu kadar çok seviyorken. Neden? Kokun dağılmadan, yaktın ateş kül olmadan, bir başka yürek çağırmadan gel, hadi gel. Havada kokun dağılmadan, yaktın ateş kül olmadan, bir başka yürek çağırmadan gel, hadi gel.
Güzel bir şarkıydı ve Aysun Hanım çok güzel yorumlamış. Şimdi Ali abi, senin internet siteni incelerken Sezen Hanım'ın, sevgili Sezen Aksu'nun bir sözü vardı orada. Ali teflon tava gibidir, pas tutmaz. Çok güzel bir şey söylemiş. Ya bunun altında birçok şey var muhakkak. Ama çok güzel bir söz bu. Çok hoşuma gitti. Beni de çok gülümsetti. Sen birçok sanatçıyla çalıştın.
Evet.
Birçok starla çalıştın. Kimler vardı bunların arasında? Sezen Aksu vardı, Nükhet Duru.
İşte özellikle yapımcılığa başladığım 1973 yılından itibaren 80'e kadar özellikle ben kendi şarkıcılığımdan ziyade prodüktör olarak birçok sanatçı arkadaşımı lanse ettim.
100'den fazla prodüksiyon yaptım.
Evet, Bülent Ortaçgil ile başladım. Onun Benimle Oynar Mısın albümüyle başladım. Hemen ardından Modern Folk Üçlüsü'nün 40 yıl sonra albümü geldi. Bunlar başyapıt olarak iz bırakmış albümlerdir. Bir sürü 45'likte Gökben, Sibel Egemen, İskender Doğan, Kan ve Gül'ü yapmıştık. Prodüksiyonunu yapmıştım. Aylin Urgal rahmetli oldu. Özdemir Erdoğan İpucu Beşlisi. O kadar çok Lale Akat, o kadar çok çalışmalarım oldu ki. Ama 1976-77 Nükhet Duru'ya Bir Nefes gibi albümü ve arkasından gelen Melankoli albümü de başyapıtlar arasında yer aldı. Şimdi saymaya kalksam aklıma gelmiyor. O kadar çok albüme ve 45'lik bir daha imza attım o plak döneminde. 1994 yılında Suat Suna gibi daha sonraki kuşağın genç bir sanatçısını da Ansın Çektin Gittin albümüyle lanse ettim. Daha çok kendi çalışmalarım, Aysun'un çalışmalarıyla sürdürüyorum son yıllarda. Artık yapımcılık da bütün CD albüm satışları dibe vurduğu için pek geçerli değil. Ancak dijital ortamda paylaşabiliyorsunuz bir takım şeyleri. Evet. Ama hayatımda çok sanatçı arkadaş oldu. Zaten geçtiğimiz yıl kutlamaya başladığım 50. yıl etkinliklerimi ortaya koyarken hangi sanatçı arkadaşıma gel desem benim kuşaktan olsun, yeni kuşaktan olsun büyük bir saygıyla ve sevgiyle herkes gelmek istedi. Çok gelenler oldu. Çok güzel aktiviteler yaptık. Yani ben
Harbiye'deki 50. yıl konseri çok güzeldi.
Evet, Harbiye'de Ağustos ayında yaptığımız o konserden sonra ikinci bir 50. yıl konserini Zorlu'da gerçekleştirdik. Orada da çok farklı bir konsepte farklı sanatçılar da geldi. Hakikaten çok güzel aktiviteler oldu ve iz bırakan konserler oldu bunlar. Evet. Herkese kısmet olmuyor. Şükürler olsun yaşadım bunları.
Ne güzel, ne mutlu sana. Ben şunu sormak istiyorum. Sen Türk pop müzik tarihine, sadece pop müzik demeyelim yani Türk müzik piyasasına ve Türk müzik tarihine adını altın harflerle yazılmış. Gerçekten böyle ve bir döneme damgasını vurmuş hem besteci olarak hem söz yazarı olarak, yapımcı olarak, yorumcu olarak. Şimdi o günlerden bugünlere, ha bir de şu var, sen meslek birliklerinde yöneticiliklerde evet. yaptın, telif haklarıyla da çok yakından ilgilisin. Hem ben genç bir müzisyen olarak senin fikrini öğrenmek istiyorum hem de dinleyicilerimiz. O günden bugüne ne değişti? Türk pop müziği nereye gidiyor? Müzik dünyası nereye gidiyor? Ne tip değişiklikler var?
Benim müziğe ilk adım attığım dönemlerde Türkçe şarkılar pek yoktu. 50'li yıllar tangolar üzerine giderken rock and roll müziği ve Türkiye'deki orkestralar benim işte çocukluğumdan itibaren dinlemeye başladığım orkestraların hemen hepsi düğünlerde de dans müziği çaldıklarında İtalyanca, Fransızca, İngilizce şarkılar söylerlerdi.
Türkçe sözü hafif batı müziği diye bir
o yoktu, var. Yoktu. 1962 yılında Feci Evcioğlu rahmetli, Sedekri Danlosyal adlı Bob Azam Trio'sunu söylediği bir parçaya bak bir varmış bir yokmuş diye söz yazdı ve bunu başlangıç noktası kabul ediyoruz. Aslında o değil. 1930'lara gittiğimizde müzik tarihini araştırdığımda, Cumhuriyet dönemi müzik tarihini araştırdığımda ta 1932 yılında Afife Hanım diye bir şarkıcının ama Afife Jale değil, tiyatrocu değil, Afife Hanım diye bir şarkıcının Fransa'da Ramona adlı şarkıyı Türkçe sözlerle yazdığını da tespit ettim. Yani aranjman dönemi yabancı şarkıya Türkçe söz yazılarak başlaması 62 Feci Ebcioğlu, Sedekri Danlosyal bak bir varmış bir yokmuş kabul ediliyor ama ta bunu 1932 yılına kadar da çekebiliriz. Tabii ki o dönemlerde tangolar var. Çok ses getirmiş Türk sanat müziği eserleri var. Ama Batı müziği diye başlayan akımda 60'lı yıllarda hız almaya başlıyor ve gerçek anlamda bana göre, benim değerlendirmelerime göre 1967'nin Şubat'ında yayınlanan Timur Selçuk'un Ayrılanlar İçin adlı 45'liği modern anlamdaki Türk popüler müziğinin bir başlangıç noktası oluyor bana göre, benim değerlendirmelerime göre. Barış Manço'ların, Cem Karaca'ların, Fikret Kızılok'ların, Moğollar, Anadolu pop müziği onlarla daha büyük noktalara geliyor ve türkülerimiz, bizim kendi bize özgün şarkılarımız çok seslendirilerek gündeme geliyor. Çok yol alıyoruz. Ama rock müziği de tabii ki Erkin Koray gibi sanatçılarla devam ediyor, Erkut Taşkınlar'la. Yani birbirine giren bir dönem yaşıyoruz. 60'ların sonu, 70'ler, Anadolu popun patlaması, arabeskin başlaması, modernize edilen türküler, rahmetli Erol Büyükburç 50'li yılların ortalarında başlamıştı daha türkülerimizi ele alıp söylemeye. Evet. Ve Anadolu'da Anadolu'ya Batı müziğini sokan kişidir bence yaptığı turnelerde Erol Büyükburç. Sonunda ne oldu? Batı müziği, aranjman tabir edilen müzik türü, bestelenen şarkılar, arabesk, Türk halk müziği, Türk sanat müziği hepsi bir potanın içinde eridi. Bugün geldiğimiz noktada baktığımız zaman bu keskin virajlı yolları görmüyoruz. Yani bunların bir potada eridiğini görüyoruz ve ortaya Türkçe bir müzik çıkıyor. Ha bazen bu daha elektronik batı anlamında bazısı arabesk modunda, bazısı daha Türk sanat müziği ağırlığında olabilir ama artık bir Türk müziği var, evet. Türkçe müzik var ve çok keskin olarak da birbirinden ayrılmıyor. Ama bir Münir Nurettin Selçuk'un eserini ya da yorumunu biz o haliyle muhafaza ediyoruz. Türk halk müziğinde işte eskilerin bir Hafız Burhan'ın yorumunu bir klasik olarak koruyabiliyoruz. Onlar müzede sakladığımız çok önemli yapıtlar. Bu örnekler çok arttırılabilir. Evet. Ama bugün bugünün kuşağı artık hepsinin karması bir müzik türünü yapıyor.
Evet. Nasıl değerlendiriyorsun? Yani hani iyi mi kötü mü diye sormayacağım ama bir gelişme mi var? Yoksa olduğu yerde mi duruyor yoksa daha mı geride?
1990'ların ortalarından itibaren looplar üzerine yapılan müzik tek düze haline getirdi. Ve de diskotekler bunlara ağırlık verdiler. Gençlik orada yakaladığı bir dinamizmle bu tür müziğe dört elle sarıldı. Fakat bugün bakıyorum mesela Aysun'un son albümünü tamamen akustik yaptık. Yani güzel. Bir piyano, bir gitar, bir saksafon, soprano saksafon, bir bas gitar ve bir ritim aletiyle hiç elektronik sokmadan işin içine tamamen akustik çalgıladık. Kulaklar bunu istiyor. Evet, yani elektronik sample yapılmış aletler, taklit edilmiş aletler yerine tam bir tınısıyla orijinal haliyle enstrümanları evet. dinlemek istiyor insanlar. Ben de bunun üzerinde daha çok duruyorum. Bugünün gençleri de 70'li yılları dinleyip keşfettiğinde oradaki tadın çok farklı olduğunu, beste yapılarının, oradaki sözlerin gerçekten çok değerli olduğunu fark ediyor, anlıyor. Evet. Dayatılmazsa onların önüne illa bu müziği dinleyeceksiniz diye. Onlar keşfettikçe eskilerde de o geçiş dönemlerinde de çok önemli şeylerin yapıldığını fark etmeye başlıyorlar.
Çok güzel bir şey söyledin. Özellikle 90'lardan sonra bu müzikte dayatmak gibi bir şey söz konusu oldu.
Evet.
Anlayış.
Evet.
Evet. Şimdi gene bir şarkı arası verelim. Sezen Aksu'dan bahsettik. Sevgili Sezen Aksu'nun ve Özdemir Erdoğan'ın birlikte yorumladıkları bir şarkın var.
Evet, 1985 yılında Eurovision'a katılmıştık. Eurovision Türkiye elemelerine katılmıştık bu şarkıyla. Benim klasikleşen şarkılarımdan biridir.
Çok güzel bir şarkı.
Sözlerini Sezen Aksu ve Hıncal Uluç evet. yazdılar. Bestesi bana ait. Onunla düzenlemişti. Özdemir Erdoğan ve Sezen Aksu birlikte söylüyorlar. Bir küçük aşk masalı.
Süper.
Ne olur bak bana biraz, çocuk muyum değil miyim?
Sen küçücük güzel bebek,
öyle olsa sevmeyi bilir miyim?
Olmaz küçücük. Dolu
özlem.
Kocatepe deyince başta da söyledim ya, seninle ilgili bilgiler toplarken neler bulmadım ki? Bir kere koyu bir Galatasaray taraftarısın. Bunu artık herkes biliyor. Ve senin 1969 herhalde TRT'de spor spikerliği yapman değil mi? O nasıl oldu? Yani müzikle uğraşırken.
Futbola çok meraklıydım. Evet. Babam futbol oynamama izin vermezdi. Bu yüzden radyolardan maç dinlerdim. bir tek TRT vardı. TRT'de rahmetli Sulhi Garanları, Muvakkar Ekrem Taluları ve Halit Kıvançları dinleyerek büyüdüm diyebilirim. İlkokulda öğretmenim beni her pazartesi günü sıranın üstüne çıkarırdı. Ali hadi bu hafta dinlediğin maçlardan golleri arkadaşlarına anlat derdi. Ben onları taklit ederek o spikerleri golleri anlatırdım. Çocukluğum böyle geçti. TRT'de prodüktör olduktan sonra ilk işim araştırmak oldu. Ben spor spikeri olmak istiyorum fakat ortada sınav yok. Yani müzik prodüktörlüğü için sınav açıldı ama spor spikerliği için sınav yok. Ben ne yapabilirim dedim. Çok araştırdım bunu. Sonra rahmetli olan Arman Talay Ankara'da spor müdürüydü. Beni Ankara'ya çağırdı. Gel dedi, bir hafta sonu Ankara Gücü Göztepe karşılaşması vardı. Beni yayın odasına aldı. Önüme bir Nagra teyp koydu. Ali'cim dedi, 90 dakika boyunca şu maçı anlat dedi bana. Ben 90 dakika boyunca TB o maçı anlattım. Hı. Maç bittiğinde sırtımı sıvazladı. Aferin dedi, çok başarılısın. Önümüzdeki haftadan itibaren artık İzmir'de sana görev verebilirim ve maçları anlatabilirsin dedi. Ve benim spor spikerliğim öyle başladı. Yıllarca TRT'de maçları anlattım. Evet, sonra televizyon dönemi de oldu. Evet. Ve de spor spikerliği maceram böyle başladı açıkçası.
Evet. Şimdi spor spikerliği. Zaten müzikle ilgili tarafını hep bahsettik. Yeni Asır gazetesiyle başlayan müzik yazarlığı, sonra Erkekçe dergisi yazı işleri müdürlüğü, Anadolu Yayıncılık'ta. Evet. Yani bir taraftan da gazetecilik var.
Evet, ben söylemiştim ya, lise döneminde İzmir'de yerel gazetede Yeni Asır'da müzik yazmaya başladım diye. Hala ben Yeni Asır'da pazar günleri yazı yazıyorum. Düşünün yani kaç yıl geçti, yazıyorum. Ama arada profesyonel gazeteciliğim oldu. Gelişim Yayınları'nda Erkekçe dergisini çıkarmaya karar verdiklerinde Hıncal Uluç genel yayın yönetmenliğine atandı. Ercan Arıklı tarafından rahmetli. Ve Ercan Arıklı'nın patronluğunda beni de Hıncal Uluç derginin yazı işleri müdürlüğüne getirdi. 8 yıl boyunca Türkiye'nin en çok satan, en çok ilgi gören dergisinin sorumlu yazı işleri müdürüydüm. O işi çok iyi öğrendim ve çok başarılı bir şekilde yaptım. Ama bence sonra o dönem de bitti. Yeni yeni özel televizyonlar başlayacaktı, özel radyolar başlayacaktı. Onları önceden düşünerek bir şirket kurduk, Anadolu Yayıncılık diye. Hem ortağıydım hem de genel yönetmenliğini yapıyordum, genel müdürlüğünü yapıyordum. Ve de iz peşinde diye Mehmet Aslantı, hı-hı, Osman Yağmur Dereli, onların rol aldığı iz peşinde dizisinin yapımcısıydık. Arkadaşlarımla kurduğum şirkette yaptık biz onu. Yani birçok şeyin de olduğu gibi burada da ilklerden...
Abi yapmadığın bir şey var mı ya?
O dizinin müziklerini de yapmıştım, hatırlıyorum. Yani birçok şeye imza atmanın mutluluğunu da yaşıyorum tabii, ilk önder olmanın,
sen
ilk yapmanın.
Sen onun için bu kadar genç kalıyorsun, ben anladım. Hiç senin boş zamanın yoktur eminim.
Hiç yok, yok, hiç yok, sürekli bir şeyler üretmek.
Maşallah, ne güzel. Bir de kitap var.
Evet.
Dünya hey, anılarla evet, piştim, şimdi demleniyorum.
İşte o kadar anıyı bir araya getirmem gerekiyordu ve de 3 yıl kadar önce... Anılarla piştim şimdi demleniyorum diye Hey Gidi Dünya Hey adlı kitabımı çıkardım. 500 küsür sayfa anı, fotoğraf, dolu dolu bir kitap.
Yetti mi?
Şimdi başka bir projem var. İnşallah zaman yeterse başka bir kitap gelecek. İnşallah. O farklı.
İnşallah. Bir de telepazar var.
Telepazar maceramız da oldu. 70'li yıllarda televizyonda da çok program yapmıştım. Sonra 2000'in başında... Güzel bir ekip 2 yıl boyunca TRT'de pazar günleri telepazar programını hazırladık ve sunuyordum.
Evet. Nükhet Duru senin için özel bir yerde midir? Herkesten başka özel bir yerde midir?
Nükhet Duru kardeşim gibi, evet. Kader birliği ettiğimiz çok yakın bir arkadaşım. Çok şey paylaştık. Benim ailemin bir parçası gibidir. Bugüne kadar da bu ilişki hiç yaralanmadan devam etti. Bu yüzden Nükhet Duru'nun benim hayatımda yeri çok özel.
Evet. O zaman Nükhet Duru'nun seslendirdiği özel şarkılardan birini dinleyelim.
Melankoli'yi çalalım. Melankoli'yle de 1978 yılında yılın Altın Kelebek en iyi beste ödülü, en iyi yorumcu ödülü bize gelmişti. Bu Melankoli adlı şarkıyla onu dinleyelim.
Hadi dinleyelim.
Güzel günümde sebepsiz bir keder alır. Bütün ömrümün beynimde acı bir tortusu kalır. Anlayamam kederimi, bir ateş yakar derimi. İçim dar bulur yerimi, gönlüm dağlarda bunalır. Ne bir dost ne bir sevgi dünyadan uzak bir deli beni sarar melankoli, beni sarar. Ne bir dost ne bir sevgi dünyadan uzak bir deli beni sarar melankoli, beni sarar melankoli. Ne kış ne yazı isterim, ne bir dost yüzü isterim, hafif bir sızı isterim. Ağrılar sancılar gelir, yanıma düşer kollarım, görünmez olur yollarım. En sevgili emellerim, önüme
sarar melankoli. Beni sarar melankoli. Ne bir dostu ne bir sevgi. Dünyadan uzak bir deli. Beni sarar melankoli. Beni sarar.
Ali abi, şimdi melankolinin sözleri çok önemli, çok büyük bir edebiyatçının da Sabahattin Ali.
Evet.
Ve senin Sabahattin Ali'yle başka bir bağın var.
Sabahattin Ali'yle ortak yönlerimizden biri ikimizin de 25 Şubat'ta doğmuş olması.
Aa, aynı.
Doğum günlerimiz aynı.
Aynı. Birçok ya, ben Sabahattin Ali şiirleri okuduğum zaman aklıma sen geliyorsun. Veya seni bir yerde gördüğüm, izlediğim zaman falan da Sabahattin Ali geliyor. Yani öyle bir özdeşleşme var.
Klasikleşen bestelerimin büyük bir kısmı Sabahattin Ali dizeleri üzerine yaptığım besteler. İşte Melankoli onlardan biri. Evet. Ben sana vurgunum. Evet. Benim meskenim dağlardır dağlar. Çocuklar gibi. Benimsin, benimsin diyemediğim. Çakır. Yaşamak. Kartal gibi göklerde dolaşmaktır. Evet. 8 Sabahattin Ali şiirini besteledim. Onları Sabahattin Ali Şarkıları adlı albümümde ben, Aysun, Nüket seslendirmiştik. Ayrıca çok değer verdiğim iki şarkı daha var. Biri Zülfü Livaneli'nin Sabahattin Ali dizeleri üzerine bestelediği Leylim'le. Evet. Öbürü de yine Sabahattin Ali şiiri üzerine Kerem Güney'in bestelediği Aldırma Gönül Aldırma. Evet. Onlar da o albümde yer alıyordu. Ama sanıyorum en çok Sabahattin Ali dizisi besleyen besteci, evet, benim. Ve de Ali Kocatepe, Sabahattin Ali, Nüket Duru beraberliği çok güzel ürünlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Rahmetli Sabahattin Ali hiç tanıma imkanımız olmadı ama ben doğmadan önce o vefat etmişti. Fakat kimya tuttu ve çok mutluyum ki onun kadar çok değerli, onun kadar büyük bir öykü yazarının şiirlerinin geniş kitlelere yayılmasında, evet, ve tanınmasında bir rolüm
çok
olduğu
büyük
için çok mutluyum.
Evet. Çok, yani demin senin de söylediğin gibi başka şarkılar da var. İşte Zülfü Livaneli'nin bestelediği Leylim'le hepimiz çok iyi biliyoruz ama sen özellikle sanki Sabahattin Ali'yi işaret ediyorsun. Ve bu gerçekten çok güzel. Şimdi yavaş yavaş sonlara doğru geliyoruz. Şeyi söylemek istiyorum sana. Bizim radyomuz TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Özellikle yurt dışında çok dinlenen bir radyo. Oradaki gurbetçi kardeşlerimiz, sevenlerimiz çok bizi takip ediyorlar, dinliyorlar. Onlar için söylemek istediğin bir mesaj, bir selam var mıdır yurt dışında?
Valla yurt dışında da aslında oradaki müzik severlere de çeşitli konserlerle ulaşmayı arzu ederim. Çok değişik konseptler var. Fakat bir türlü böyle bir fırsat elimize geçmedi. Bir New York'ta 2000'lerin başında bir Cumhuriyet Bayramı'nda konser verme imkanımız olmuştu. Ama Avrupa'da çeşitli şehirlerde bunu çok arzu ederim. Çok değişik konseptlerimiz var. Günün birinde Aysun'la birlikte, başka sanatçı arkadaşlarla da birlikte olabilir. O konseptleri yurt dışında da hayata geçirebilirsek büyük bir mutluluk olacaktır benim için.
İnşallah, inşallah. Ne güzel. Şimdi ben yavaş yavaş programımızı bağlayacağım ama şunu söyleyeceğim. Senin yanında gerçekten şarkı anons etmeye utanıyorum ben.
Estağfurullah.
Onun için ben programı kapanışını bağlayayım. Şarkıyı sen anons et. Çünkü bu işin ustası sensin.
Estağfurullah.
Program yapımcımız Özkan Akın'dı. Teknik yönetmenimiz Sertaç Çokoy'du. Ben spikeriniz Hakan Sarıca. Gönül dostlarından size sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Ali Kocatepe'ye çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk olduğu için.
Sağ ol, ben de teşekkür ediyorum. Son parçamız benim 1974 yılında geniş kitlelere duyulmamı sağlayan, sözü müziği bana ait olan bir şarkım. İlk defa o yıl seslendirmiştim. 2003 yorumunu şu anda sunuyoruz. Evet. Hey gidi dünya, hey.
Hey gidi dünya. Çok teşekkürler efendim. Sağ olun.
Sağ olun.
Karşınızda